Eğer yarım saate kadar işbaşı yapmazsanız yevmiyelerinizden para cezası keseceğim.
Bunları söyledikten sonra kalabalığı yararak odasına yöneldi. Müdür uzaklaştıkça kalabalığın arasında değişik sesler duyulmaya başlanmıştı.
Haydi şu müdürle bir konuşalım. Hukukçu, şimdi ne yapacağız? Söyledik ama o da gelince hava değişti. Pavel, şimdi ne olacak?
Pavel ileri atıldı ve kararlı bir ses tonuyla "Arkadaşlar, müdür bu kararı geri çekinceye kadar işi bırakmayı teklif ediyorum. Ne dersiniz?" Herkes fikir birliği etmişçesine kararı olumlu karşıladıklarını belirten bir sesle cevap verdi.
"Elbette öyle yapmalıyız.
Bu bir grev mi? Ya hepimizi kovarlarsa? Nasıl kovabilirler ki? Kim çalışır sonra burada? Başka işçi bulurlarsa? Nereden bulacaklar? Adam mı var çalışacak?"
Pavel demir yığınının üzerinden inerek annesinin yanına geldi. Ribin de Pavel'in yanındaydı.
''Grev yapılmayacak. İşçi para konusunda hırslıdır ama korkar. Böyle bir iş için ancak 300 kişi bulabilirsin. Ya sonra?''
Pavel sustu ve söylenenleri dinledi. Eğer söyledikleri geri teperse, bunca kalabalık üzerinde söylediklerinin hiçbiri etkili olmazsa, içine bir kurt düşmüştü. İşçileri greve sürükleyememenin verdiği sıkıntı içini burkmaya başlamıştı. Şimdi ne yapacaktı? Yenilmiş bir komutan edasıyla evin yolunu tutmuştu. Annesiyle Sizov da arkasından geliyordu. Öyle sanıyordu ki anlattığı her şey işçileri etkileyecek ve yeni bir dönem başlayacaktı. Ribin sessizliği bozan konuşmayı yaptı.
Söylediklerin çok önemli ve güzel ama kalbi etkilemiyor işte. İnsanlar akıl ve mantıkla hareket etmiyorlar. Bu öyle bir ayakkabıdır ki hem dar gelir hem fazla ince. O ayak bir çizmeye de girmez.
Sizov da anaya bir şeyler anlatıyordu.
Bizim yerimiz artık mezar. Baksana gençler bizim gibi düşünmüyor. Dönem değişti. Biz hep toprağa eğilerek ve dizlerimiz üzerinde yürüyerek yaşadık. Başımız hep eğikti. Şimdi öyle mi ya? Akıllar mı başa geldi? Yoksa daha mı fazla aldanmaya başladılar? Bak bir genç adam koskocaman bir müdüre arkadaşıyla konuşur gibi söz söylüyor. Benim de oğlum sağ olsaydı keşke. Pavel, sen yürekli bir gençsin. Umarım bir yolunu bulup bu işin içinden çıkarsın.
Ribin homurdanarak konuştu.
Siz geberebilirsiniz. Yapacak daha çok iş var. İnsanlıktan çıkmışsınız zaten. Dikkat ettin mi Pavel? Kalabalık arasında senin lider olman için bağırıp çağıran iki tip vardı. Bir zamanlar sana ihtilalci, bozguncu diyen kişiler de onlar. Onların düşüncesi seni temsilci olarak gönderip fabrikadan kovdurtmaktı.
Kendilerine göre haklılar onlar da.
İnsanların açık sözlü olanlara inanmaması yeni değil. Onlarla konuşurken illa kandan bahsedeceksin.
Pavel o gün çok kötüydü. Annesi uyudu ama o karanlıkta kitap okumayı tercih etti. O akşam da jandarmalar ve subay geldi. Evi arayıp taradılar, kitapları karıştırdılar, alay ve hakaretlerle dolu sözler savuruyorlardı. Pelaki hiç konuşmadan oğlunun yüzüne bakıyordu. Pavel umursamaz ve artık alışmış olduğu bir yüz ifadesiyle işlerini yapanları seyrediyordu. Ana iki jandarmaya cevap vermemek için kendini zor tutuyordu. İlk geldikleri kadar korkmuyordu artık. Daha mantıklı hareket ediyordu. Fakat bu sefer içinde daha büyük kin vardı. Bir ara Pavel annesinin kulağına fısıldadı.
''Biliyor musun beni götürecekler bu sefer?''
Peleke başını eğdi ve çok hafif bir sesle konuştu.
''Anladım.''
Elbette anlıyordu. İşçileri kışkırtmaktan dolayı onu içeri atacaklardı. Fakat işçiler onun söylediklerini beğenmişlerdi ve onu savunacaklardı. Bu da oğlunun içeride fazla kalmayacağı anlamını taşıyordu. Ağlamak, oğlunu kucaklamak istiyordu ve subay ona kötü gözlerle bakıyordu. Peleke bıyıklarını karıştıran bu adama gözyaşlarını göstermeyecek, ona bu zevki tattırmayacaktı. Bütün gücünü topladı ve oğlunun elini sıktıktan sonra...
Güle güle Pavel. Gerekli olan eşyalarını aldın mı?
Aldım anne, merak etme.
Tanrı yardımcın olsun. Pavel gittikten sonra yaşlı kadın oracıkta bulunan iskemlenin üzerine bıraktı yorgun vücudunu. Göz kapaklarını indirdi ve sessizce ağlamaya başladı. O da bir zamanlar kocasının yaptığı gibi sırtını duvara dayadı ve elinden başka bir şey gelmediği için bütün gücüyle gözyaşlarına sığındı. Kendi kendine söylenmeye başladı.
Keşke beni de götürselerdi. Keşke beni de götürselerdi.
Sabah olmuştu. İşçileri mesaiye çağıran fabrika sireni çalıyordu. Kapı aralandı. Gelen ribindi. Sakalından akan yağmur sularını silerek Pavel'i götürüp götürmediklerini sordu.
Evet, götürdüler.
Bugün benim evimi de aradılar, evimi didik didik ettiler, hakaret ettiler ama tutuklamadılar. Demek onu götürdüler ha? Müdürün bir işaretiyle gelip birini alıp götürüyorlar. Bunlar panayır hırsızları gibi halkın yularına asılmış onu sağıp duruyor.
Peleke ayağa kalktı ve bağırmaya başladı. Siz Pavel'i savunmalıydınız. Çünkü o sizin yüzünüzden gitti.
Kim savunacak?
Siz, hepiniz.
Bu nasıl olabilir Bayan Peleke? Binlerce yıldır kalbimize çakılan çiviyi bir anda söküp atmak mümkün olabilir mi? Önce herkes üzerindeki demir parçalarını atmalı. Bir bütün olarak birleşmemiz üzerimizdeki demir parçaları engelliyor.
Bu sözleri söyledikten sonra çıkıp gitti Ribin. Peleke'nin acısı bir kat daha artmıştı. Onu öldürebilirler, işkence edebilirler. Tam o sırada oğlunun dayaktan çürümüş, işkenceden dağlanmış vücudu gözlerinin önüne geldi. Yüreğine hücum eden korku onu daraltmaya başlamıştı. Ne ocağı yaktı ne çay içti. Akşamüstü acıktığı için bir parça ekmek yedi. Gece yarısına doğru yattı ama müthiş bir yalnızlığın içine düşmüştü. Hiç bu kadar kötü hissetmiyordu kendini. Her şey mahvolmuştu. Hem de hakkını savunduğu adamlar yüzünden gitmişti oğlu. Sabah oldu ama ertesi gün daha da uzun geldi kadına. Beklediği gelmiyordu. İyice sıkılmaya başlamıştı. Havada müthiş bir ağırlık vardı. Yağmur ve çamura bulanmış sokaklarda hiçbir ayak sesi duyulmuyordu. Derken biraz sonra kapı çalındı. Gelen Samolov'tu. Arkasında yakalarını iyice kaldırmış bir halde içeri dalan birini daha gördü. Samolov,
uykudan mı uyandırdık?
Uyumuyordum.
Ana yeni gelenlerin yüzüne baktı. Esrarengiz adam başını açtı.
Merhaba nine, beni tanıdınız mı?
Peleke sevinçle bağırdı.
Elbette tanıdım, Bay Yegor.
Saçları bir kilise şarkıcısı gibi uzun olan adamın gülüşü yüzünü aydınlatıyordu. Kül rengi ufak gözleriyle etrafa bakıyordu adam. Sert sert nefes alıyordu. Peleke kısa süren sessizlikten sonra,
''Siz odaya geçin, ben şimdi giyinip gelirim.''
''Size söyleyeceklerimiz var.''
diye seslendi ardından yandaki odaya geçen Samoylov. Yegor konuşmaya başladı.
''Peleke ana, bu sabah arkadaşlarımızdan birini salıverdiler. Pavel ve Andrei'yi görmüş, iyilermiş. Size selam göndermişler. Pavel kendilerini merak etmemenizi rica etmiş. Bu durumun kendileri için bir dinlenme olduğunu söylemiş. Şimdi bana söyler misiniz, kaç kişi tutukladılar?''
''Bilmem, sadece Pavel değil mi tutuklanan?''
Hayır, o tutuklananların 49.'sü. Daha 10 kişi alacaklar içeri. Samoylov da onlardan biri.
Peleke derin bir nefes aldı. Demek oğlu içeride yalnız değildi. Giyindikten sonra odaya geldi.
Bu kadar çok olduklarına göre içeride fazla tutmazlar herhalde.
Yegor cevap verdi.
Haklısınız. Eğer biz bu oyunu bozabilirsek onlar hemen dışarı çıkarlar. Ama önemli bir şey var. Eğer bu bildirileri yaymaya devam etmezsek bu işi Pavel ve arkadaşlarının yaptığı hemen anlaşılır.
Kadının içini bir korku sardı.
Nasıl yani?
Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Pavel ve arkadaşları dışarıdayken ortalıkta bazı kağıtlar dolaşıyordu. Fakat tutuklandıktan sonra ortalık birden duruldu. Demek ki bu işi Pavel ve arkadaşları yapıyordu denilecek. Biz onların bıraktığı yerden işlere devam edeceğiz.
Kadın ne demek istendiğini iyi anlamıştı.
Ama onlar içeride, bu işi yapacak kimse kalmadı ki.
Evet, çalışacak kimse kalmadı. Elimizde kağıtlar da var. Bunları fabrikaya nasıl sokacağımızı düşünmeliyiz. Şimdi fabrikaya giren herkesi arıyorlar,
dedi Samoylov. Ana kendisinden bir yardım beklendiğini anlamıştı.
Ne yapmam gerektiğini söyleyin yapayım.
Samoylov mutfak kapısının önünde durarak sordu.
Peleke ana, siz fabrikada satıcılık yapan Korsanova'yı tanıyorsunuz değil mi?
Evet, tanıyorum.
Onunla konuşsanız belki bu kağıtları dağıtma işini üzerine alabilir.
Kesinlikle olmaz. Boş boğaz bir kadındır o. Her şeyi anlatır biraz sıkışınca.
Birden aklına başka bir düşünce gelmişçesine bağırdı.
Siz o kağıtları bana verin. Ben bir yolunu bulup onları fabrikaya sokarım. Gidip Maria ile konuşurum. Beni yanına yardımcı olarak almasını rica ederim. Fabrika işçilerinin yemeklerini taşımakta ona yardım ederim. Bir çaresine bakarız.
Elleriyle bazı işaretler yaptı ve onlara güven verdi. Zafer kazanmış bir eda ile bağırdı.
Görsünler, baksınlar. Pavel içerideyken bile annesi onlarla çarpışmaktan geri kalmıyor.
Üçü de cesaretlenmişti. Yegor mutluluğunu dile getirecek söz bulamıyordu.
Yaşa nine, ne kadar iyi bir insan olduğunuzu bir bilseniz.
Samoylov gülerek,
eğer bu işi başarırsanız ben hapiste ölsem bile huzurlu bir şekilde gideceğim bu dünyadan. Size güveniyorum.
Yegor yeniden sevinçle bağırdı.
Siz bulunmaz bir hazinesiniz nine.
Peleke gülümsedi. Ne istendiğini iyi anlamıştı. Eğer o kağıtları fabrikaya sokarsa bunları dağıtanın Pavel olmadığı anlaşılacaktı. Bu işi başarırsa birçok şeyi de ispatlamış olacaktı. Sevinçle titremeye başlamıştı.
Yegor, Pavel'i görmeye giderseniz ona söyleyin. Dünyada eşi bulunmaz bir anaya sahip o.
Samoylov biraz buruk biçimde.
Ziyaret gününden önce onu görmem imkansız, dedi.
Bir de şunu bilsin, ben ne gerekiyorsa yapacağım, o telaşlanmasın.
Yegor Samoylov'a dönerek sordu. Ya seni tutuklamazlarsa? O zaman yapacak bir şey yok,
diye karşılık verdi Samoylov. İkisi de gülüştü, anı da onlarla birlikte sevindi ama içindeki burukluğu da gizleyemedi. İnsan kendi ailesine bakarken arkasında kalanları veya başkalarını iyi göremiyor işte.
Yegor onu onaylarcasına söz aldı. Elbette öyle. Pavel için siz hiç merak etmeyin. Telaşlanmayın. Hapisten çıkınca eskisi gibi, hatta daha da iyi olacak. İnsan orada rahat ediyor, kendini yeniliyor. Birçok şey okuyor, öğreniyor. En önemlisi deneyim kazanıyor. Serbestken bazı şeyleri yapmaya, yaşamaya vaktimiz olamayabiliyor. Ben 3 defa girdim hapse. O kadar çok hoşuma gitmişti ki her defasında düşünce bakımından, ruh ve kalp bakımından yenilenerek çıktım.
Peleke'nin gözünden bir şey kaçmamıştı.
Ama nefes alırken güçlük çekiyorsunuz. Bunun sebepleri var ana. İşte böyle. Anlaşıldı ya. Yarın söylediğim şeyleri getiririz ve yüzyıllardır üzerimize çöreklenmiş o makine yeniden harekete geçer. Yaşasın düşünce ve söz özgürlüğü. Yaşasın annelerin kalpleri. Şimdilik hoşça kalın.
Samoylov Peleke'nin elini hızla sıkarak,
"Ben bunları kendi anneme bile söyleyemem."
diyerek hızla oradan uzaklaştı Samoylov. Onlar gittikten sonra Peleke odanın ortasına diz çöküp dua etmeye başladı. Pavel ve arkadaşları için dua ediyordu. Şimdi o insanların yüzleri duvardaki dinsel resimlerdeki suretlerin yerini alıyordu. Dudağı kıpırdamıyordu ama içinden dua ediyordu. Bu insanlar birbirlerine çok yaklaşmışlardı ama o kadar da yalnızdılar ki. Ertesi sabah erkenden uyandı. Maria Korsanova'nın evine gitti. Satıcı kadın her zamanki gibi üstündeki yağlı elbisesiyle bir şeyler yapıyordu. Onu iyi bir gülümsemeyle karşıladı ve eliyle omzuna vurdu.
Canın sıkılıyor biliyorum ama sabret. Alıp götürdüler. Bu işte bir kötülük yok, inan buna. Eskiden hırsızlık yapanları, dolandırıcıları hapse atarlardı. Şimdi ise doğru söyleyenleri. Onun amacı arkadaşlarını savunmaktı, o kadar. Herkes onun ne kadar yiğit bir genç olduğunu biliyor. Açıktan itiraf etmiyorlar ama biliyorlar. Ben de sana gelmek istiyordum zaten. Vakit bulamadım. Durmadan yemek pişirtiyorlar bana. Ben de satıyorum. Ama fakirlik içinde ölüp gideceğim bu dünyadan. Yalnız yaşamak da zor. Beni yiyip bitiren aşıklar. Elime 10 ruble geçsin. Hemen kokusunu alıp geliyorlar. Alıp gidiyorlar.
Peleke sürekli konuşan kadının soluk almasını bekledi ve konuşmaya başladı.
Ben sana geldim işte. Senden iş istemeye geldim. Beni yardımcı olarak alır mısın?
Nasıl olur bu?
Sonra kadının isteğini yerine getirmek istercesine başını salladı. Bu sanki olur işaretiydi.
Tamam. Sen beni birkaç kere kocam ararken evinde saklamıştın. Madem her şey karşılıklı, ben de sana yardım edeceğim. Hem madem oğlun herkes adına bir cezayı çekiyor, ben de sana yardımcı olacağım. Sana yardım etmeye herkes borçludur. Pavel yiğit ve iyi bir gençtir. Bence bu adamların tutuklanması fabrika için de iyi olmadı. Çünkü onlar fabrikanın en iyi işçileriydi. Herkes bunu konuşuyor. Fabrika yöneticileri güya insanları sindirdiklerini zannediyorlar ama 10 kişi yerine 100 kişi düşünüyor artık.
İkisi de aynı düşünceleri paylaşıyordu. Ertesi gün yemek vaktinde Maria çarşıya giderken ana da onun pişirdiği yemeği iki büyük toprak kap içinde fabrikaya götürüyordu. Ana işçilerin dikkatini çekmekte gecikmedi. Onun yanına yaklaşıp
"Kendine iyi bir iş bulabildin mi Peleke ana?"
diyorlardı. Onu teselli etmeye çalıştıkları belliydi. Herkes saygıyla yaklaşıyor. Pavel'in haklı olduğunu söylüyor ve en kısa zamanda dışarı çıkacağını savunuyorlardı. Bir kısmı da acıdığını belli edercesine başka şeyler söylüyordu yaşlı kadına. Bazıları da açıktan açığa müdüre küfrediyordu. Bir kısım işçiler ise ona zavallı gözüyle bakıyor ve hatta alaycı bir gülümsemeyle sırıtıyorlardı. İçlerinden en itici olan İsai Gorbov dişlerini sıkarak
olarak şunları söylemişti bir keresinde. ''Ben buranın valisi olsam senin oğlunu asarım. O zaman görsün bakalım insanları yoldan çıkarmak nasıl oluyormuş.''
Bu sözler anayı derinden etkilemişti ama hiçbir şey söylememeliydi. İsa'nın çilli yüzüne bakarak içini çekti ve işine baktı. Ortalıkta bir hareketlenme vardı. Küçük küçük gruplar halinde bulunan işçiler kendi aralarında kısa süren tartışmalar yapıyorlar ve ardından kahkaha atarak işlerine koyuluyorlardı. Bu durum ustabaşlarının da dikkatini çekmiş olacak ki onlar da sık sık bu kümelerin arasına dalıyorlardı. Bir süre sonra iki polis Samoylov'u yakalamış götürüyordu. İşçiler hep bir ağızdan polislere hakaret ederken alaycı bir ses tonuyla bağırıyorlardı.
Ne o kardeş, gezmeye mi? Ne şeref sana Samoylov, etrafındaki polislere baksana, ihtiram kıtası.
İri uzun boylu, iri yapılı ve tek gözü görmeyen biri atıldı ortaya.
Baksanıza, hırsızları yakalamaktan bir şey bulamadılar. Şimdi de namuslu insanların peşinde dolaşıyorlar. Demek ki onlar daha tehlikeli.
Kalabalığın içinde biri daha bağırdı.
Bunu gece yapın bari, alçak adamlar, rezaletten bile utanmıyorlar.
Polislerin yüzleri korkudan asılmıştı adeta. Hızlı hızlı yürüyorlardı ve kendilerine yapılan hakaretleri duymamak için olanca güçleriyle hiçbir şey duymadıkları izlenimini veriyorlardı. Üç işçi ellerindeki demir çubuklarla onların karşısına dikilip yüzlerine bağırdı.
İnsan avcıları.
Samoylov ananın önünden geçerken gülümsedi ve
''Aldılar işte, garip birini daha götürüyorlar.''
diyebildi. Kadın sustu. Dudaklarında donan gülümsemeyle baktı bu genç adama. Suçsuz yere hapislere götürülen bu insanları düşündükçe yüzü sertleşti. Artık hiçbir şüphesi kalmamıştı. Bu küfürlerde, karşı çıkışlarda, isyanlarda oğlunun etkisi mutlaka vardı. Artık buna bütün gönlüyle inanmaya başlamıştı. Fabrikadan çıkar çıkmaz Maria'nın evine gitti. Onun gevezeliklerini dinleyerek ve yardım ederek akşamı zor yaptı. Evine döndüğünde vakit gece yarısına yaklaşmıştı. Ne yapacağını bilemeden bir köşeden ötekine dolanıp durdu. Yegor'un söz verip gelmemesi canını sıkmaya başlamıştı. Dışarıda kar vardı ve hava soğuktu. Pavel'i düşünüyordu yalnızca. Kapı yavaş yavaş çalınmaya başladı. Sürmeyi çekti fakat içeri giren Sashenka'ydı. Ana onu çoktan beri görmemişti. Hafif şişmanlamış olmasına şaşırdı. Kendini bir yoldaş bulmanın heyecanıyla sordu.
İyi geceler. Sizi görmeyeli uzun bir zaman oldu. Bir yere mi gitmiştiniz?
Hayır, hapisteydim ben. Hatırlar mısınız? Nikola Ivanoviç'le birlikte gitmiştik.
Ana bağırdı.
Hiç böyle bir şey unutulur mu? Yegor dün Nikola'nın hapisten çıktığını söyledi ama sizden bahsetmediler. Sizin de hapiste olduğunuzu kimseden işitmedim.
Söylemenin ne yararı var ki? Yegor gelmeden önce şu elbiselerimi çıkarmalıyım.
Çok ıslanmışsınız.
Kağıtları getirdim.
Bana verin onları.
Hemen. Tabii sizin için getirdim zaten.
Genç kız paltosunun kemerini çözünce tomar halinde kağıtlar yere döküldü. Peleke durumu anlamıştı.
Şey, ben sizi böyle şişman görünce evlenip hamile kaldığınızı zannettim. Neyse, yayan mı geldiniz?
Evet.
Kağıtları koynundan çıkaran genç kız yine eski güzelliğine kavuşmuştu. Ana dikkat etmişti. Yanakları çukurlaşmış, büyüyen gözleri etrafında iri siyah gölgeler meydana gelmişti.
''Demek sizi hapisten çıkardılar ha?''
Sonra içini çekerek devam etti sözlerine.
''Hapisten yeni çıktınız. Evinizde dinlenseydiniz biraz. Böyle ağır bir yükle 7 kilometre uzaklıktan geldiniz.''
''Önemli değil Pelekyan'a. Anlatın bakalım Pavel ne durumda? Heyecanlı değildir umarım.''
''Hayır canım, hiç heyecanlı olur mu? Ne yaptığının başından beri farkındaydı.
Vücudunda bir arıza yok değil mi?''
''Hayır, yok. Hiç hasta olmadı. Ama siz titriyorsunuz. Size bir çay yapayım. Biraz da reçel yemelisiniz.''
''İyi olur. Ama siz zahmet etmeyin lütfen. Oturun, çayı ben yapayım.''
''Olur mu öyle şey canım? O kadar yoldan geldiniz.''
Ana semaveri yakmaya çalışırken Sashenka da mutfağa geldi. Bir iskemlenin üzerine oturdu ve ellerini başının üzerinde birleştirerek anlatmaya başladı.
''Aslında çok yorgunum ana. Ne olursa olsun hapishane insanın hayatını söndürüyor. Çalışmamak, hareketsizlik. Bundan daha acı ne olabilir ki? İnsan orada bir hafta, bir ay kalıyor. Yapılacak şeyler malum. Orada bulunanlar sizden gözlerinizi açmanızı beklerler. Siz onlara bir şeyler öğretecek gücünüz olduğunu fark edersiniz. Fakat vahşi hayvanlar gibi bir kafese konulmuşsunuz sonuçta.''
Peki bunun kazancını kimden beklemeli? Bir süre durduktan sonra cevabı yine kendisi verdi Pelek'e. Tanrı'dan, ona inanmadan böyle şeyler yapılabilir mi? Genç kız başını sallarken Pelek'e heyecanla, ''Ben de sizin anlattıklarınıza inanmam.'' Dışarıdan sesler gelmeye başlamıştı. Bu seslerden ürküyordu artık yaşlı kadın. Saşenka Pelek'in kulağına fısıldadı. ''Kapıyı sakın açmayın. Eğer jandarmalar gelmişse siz beni tanımadığınızı söyleyin. Ben sanki bu eve yanlışlıkla girmişim de burada bayılmışım. Siz de beni dinlendirmek için soymuşsunuz da bu kağıtlar benden dökülmüş.'' ''Neden bunları söylüyorsun yavrum?'' Saşenka dışarıyı dinledi ve rahatladı. ''Bu gelen Yegor olmalı, korkacak bir şey yok.'' Gerçekten de gelen Yegor'du. Üstü başı ıslak bir halde daldı içeri. İçeri girince sevinçle bağırdı.
''Ne güzel, semaver de hazır, bundan daha iyi bir şey olamaz. Vay, Saşenka da gelmiş, ne güzel. İşte ana, bu genç kız var ya, memurların hiç hoşuna gitmez. Bir gardiyan kendine hakaret ettiğinde ne yapar bilir misiniz? Açlık grevine gider. Bir keresinde 8 gün yemek yemedi. Gardiyan gelip özür dilemezse eylemine de devam eder. O yüzden böyle halsiz şimdi. Benim karnıma ne demeli?''
Biraz sallandıktan sonra onun göbeğindeki şişkinlik de indi. Çünkü kağıtlar yerlere saçılmıştı. Ana hayretle Saşenka'ya sordu. ''Gerçekten 8 gün yemek yemediniz mi siz?'' Genç kız muzip bir kız çocuğu gibi omuz silkeleyerek cevap verdi. ''O adamın özür dilemesi gerekiyordu. Ya açlıktan ölmüş olsaydınız? Ölseydim ölürdüm ama sonunda gelip özür diledi. Hakaret affedilmemelidir.'' ''Öyle olması gerekir elbette. Oysa biz kadınlar ömür boyunca hep hakaret işitiriz, öyle değil mi?'' Bu arada Yegor da kapıyı açtı ve seslendi.
''Ben yükümü attım. Semaver hazır mı?''
Semaveri kucaklayıp odanın ortasına kadar getirdi.
''Benim babam günde 20 bardak çay içerdi. Onun için hiç hasta olmadı ve rahat rahat öldü gitti. 100 kilodan fazlaydı. Ölünceye kadar da kilisede bekçilik yaptı.''
Ana merakla sordu. ''Siz baba Ivan'ın oğlu musunuz?''
''Evet, nereden bildiniz?''
''Ben de o köydenim.''
''Demek aynı köydeniz. Evlenmeden önceki kızlık soyadınız neydi?''
''Serekin. Biz köyde sizinle komşuyduk.''
''Topal Neil'in kızı Pelek'e. Ben babanızı iyi tanırım. Kaç kere kulağımı çekmişti benim.''
İkisi de ayaktaydı ve birbirlerine soru soruyorlardı. Bardakların birbirine çarpmasından çıkan sesle kendine geldi.
''Özür dilerim Saşenka, bir anda kendimi tutamadım, sizi unuttum.''
''Olur mu öyle şey? Hem bize hizmet ediyorsunuz, benim daha gidecek çok yerim var, zaten kalkacağım.''
''Nereye gideceksiniz gecenin bu vaktinde?''
''İlçeye, orada da işlerim var.''
''Ama burada kalın, Yegor mutfakta yatar, biz de seninle burada.''
''Hayır, gitmeliyim.''
''Evet, gitmeli. Gündüz gözüyle dikkat çeker. Sizin için de iyi olmaz. O cesur kızdır, gidebilir.''
dedi Yegor. ''Ama yalnız başına.''
''Gidebilir.''
Genç kız çayını bitirdikten sonra mutfağa gitti. Arkasından Peleke de mutfağa girdi. Saşenka biraz mahcup bir yüz ifadesiyle,
''Pavel'i gördüğünüzde benden selam söyleyin, olur mu?''
dedi. Eliyle kapının sürmesini çektiği sırada birden geri döndü.
''İzin verirseniz sizi bir kere kucaklamak istiyorum.''
Pelek'e ne olduğunu anlamadan genç kızın boynuna atıldığını hissetti. İkisi de uzun süre birbirlerini sıkıca kucakladılar. Kız teşekkür ederek kapıdan çıktı ve gecenin karanlığında kayboldu. Yegor'un yüzü kıpkırmızı olmuştu. Oturduğu iskemlenin üzerinde hem çayını yudumluyor hem de mutlulukla etrafı süzüyordu. Ana da oturdu. Onun düşüncesi başkaydı.
''Zavallı Saşenka, o kadar yolu nasıl gidecek?''
''Evet, haklısınız. Hapishane onu çok yordu. Önceleri daha sağlamdı. Hayatında zorluk nedir görmedi. Hem sanırım ciğerlerinde de hastalık var.''
''Kimdir bu kız?''
''Bir çiftlik sahibinin kızı. Babası zengin bir adam, aşağılık biri. Birbirlerini sevdiklerini biliyorsunuz değil mi? Birbirleriyle evlenmek niyetinde olduklarını da.''
''Kiminle sevişiyorlar, anlamadım.''
''Pavel'le. Biri dışarı çıkıyor, biri içeri giriyor.''
''Pavel'le mi? Bundan benim hiç haberim yok ki.'' ''Pavel bana kendisinden hiç bahsetmez.''
Kadının yüreğindeki duyguların çehresi değişmişti. Yegor'a kızgınlıkla baktı.
''Siz bari onunla gitseydiniz.''
''Buna imkan yok. Çünkü benim burada yapacak çok işim var. Yarın bütün gün yol yürüyeceğim. Benim gibi nefes darlığı olanlara göre bir iş değil bu.''
Ana Yegor'un verdiği müjdeli bilgiyi derin derin düşünmeye başladı ve mırıldandı.
''Ne cesur, ne fedakar kız.''
böyle bir haberi başkasından duyduğu için de üzüldü. Oğlunun ona bu konudan bahsetmemiş olmasına anlam veremiyordu. Kaşlarını çattı ve dudaklarını ısırdı. Yegor,
siz ona acıdınız galiba ama bizim gibi ihtilacilere acısanız yüreğinizde merhamet kalmaz. Burada kimsenin hayatı rahatlık içinde geçmiyor. Geçenlerde arkadaşlarımızdan biri sürgünden dönmüştü. Ninji'deki karısı ve çocuğunu görmek üzere yola çıkmış. Tam şehre geleceği zaman eşi ve çocuğunun hapse atıldığını öğrenmişti. Şimdi Sibirya'ya gitme sırası kadına gelmişti. Benim de bir karım vardı. Bu hayata ancak 5 yıl dayanabildi. Sonunda o da mezara gitti.
Bir yudumda bitirdi çayını. Hüzünlenmişti. Konuşmasını sürdürdü. Hapishanelerde, sürgünlerde, işkencelerde geçirdiği hayatını anlatmaya başlamıştı. O kadar sakin bir tavır sergiliyordu ki kadın anlatılanları büyük bir sabır ve şaşkınlıkla dinliyordu. Adam,
"Neyse, şimdi biz işimize bakalım."
diyerek bitirdi konuşmasını. Sesi değişti ve yüzüne başka türlü bir ciddiyet geldi. Kağıtları fabrikaya sokabilmek için alınması gereken tedbirleri ve eylem planını anlatmaya başladı. Her şeyi o kadar iyi biliyordu ki kadın adamın bilgisi karşısında bir kere daha hayrete düştü. İşleri yoluna koyduktan sonra köy hakkında konuşmaya başladılar. Eski günleri kah hüzünlenerek kah neşelenerek yad eden iki insan için hayat ne kadar da zordu. Peleke bir an demir parmaklıklar arkasındaki oğlunu, bir de şu anda yollarda karlara bata çıka yürüyen zavallı kızı düşündü ve ağır bir yük bindi omuzlarına. Sessizliği Yegor bozdu.
"Haydi yatalım artık, geç oldu. Yarın çok işimiz var."
Ertesi sabah kahvaltıda Yegor sordu.
"Bu kitapları yakalarlarsa ne diyeceksiniz?"
"Sizi ilgilendirmez derim."
"Ama dinlemezler. Çünkü bu ilgi ve görevin tamamıyla onlara ait olduğuna inanmışlardır onlar. Uzun sorulara fırsat vermezler."
Ben de hiçbir şey söylemem.
O zaman da hapsederler.
Daha iyi ya, bu şekilde bir işe yaramıyorum. İçeri bari girerim. Zaten işkence de yapmıyorlarmış.
Ama sizin gibi bir kadının ayakta kalması lazım. İşkence yapmazlar size ama kendinizi korumak zorundasınız.
Ama sizin gibi insanlar oldukça bir şey düşünmüyorum ben. Yegor hiçbir şey söylemedi ve odanın içinde bir aşağı bir yukarı gezmeye başladı.
Ama durum kötü, bizim köylü. Hele sizin için daha da kötü.
Kötülük herkes için var, biliyor musun? Gerçekleri anlayabilenler için belki daha güçlü bir şey bu. Ben de biraz anlıyorum. Bu gençlerin ne istediğini biraz anlıyorum gibi.
Madem bazı şeyleri anlamaya başladınız, o zaman yararlı şeyler yapmaya başlamalısınız.
Ana Yegor'a baktı ve gülümsedi. Öğleye doğru kağıtları elbisesinin altına yerleştirmeye başladı. Peleke yarım saat sonra üzerinde yükün ağırlığı altında beli bükülmüş bir halde fabrikanın önüne geldi. İki bekçi, işçi kadınların alaylarından, küfürlerinden dolayı kızgın bir şekilde herkesi kabaca araştırıyordu. Az ötede kıvırcık saçlı bir genç kendini arayan bekçiye bağırıyordu.
"Ceplerimi değil, beynimi arayın benim, beynime."
Ana omzundaki ağırlık ve vücudundaki kağıtlarla iki büklüm olmuş halde bekliyordu. Artık dayanamayacağını anlayınca seslendi.
"Yol verin geçeyim. Bakın bu kadar yükle duramıyorum ayakta."
Bekçi sinirli sinirli konuştu.
"Hadi geç be kadın."
Peleke varacağı yere gelince yemek tencerelerini indirdi. Hem yüzündeki terleri siliyor hem de etrafına göz gezdiriyordu. Çilingir Gosef kardeşler yanına geldi.
"Börek var mı?"
"Yarın getireceğim." Bu bir parolaydı. Gençlerin yüzünde bir aydınlanma oldu. İki kardeşin küçüğü Ivan sevinçten bağırdı.
"Sen ne iyi bir anasın."
Vasili yere çömelip tencereye bakarken koynuna bir deste kağıt sıkıştırdı. Yüksek sesle Ivan'a
"Eve gitmeyelim, burada yiyelim."
dedi. Bu sözleri söylerken bir tomar kağıdı da çizmelerinin içine sıkıştırdı.
"Hem bu kadıncağız da kazanmış olur."
Ivan başını salladı.
"Doğru, haklısın."
Ana etrafına bakarak bağırmaya başladı.
"Sıcak çorba var, kızartma da var."
Bu arada kağıtları gizlice çıkarıyor ve iki kardeşe veriyordu. Kağıtları dağıttıkça subayın gözlerini hatırlıyor. İçinde bir ferahlıkla daha rahat hareket ediyordu. İşçiler tabaklarıyla geldiklerinde Ivan Gosef kahkaha ile gülüyor. Ana da kağıtları dağıtıyor ve gelenlerin tabaklarına çorba dolduruyordu. İki kardeş birbirlerine bakıp güldü.
"Peleke ana, sen ne yaman şeymişsin böyle."
Bir ateşçi kederli bir ses tonuyla konuştu.
"Sefalet insanı her şeye alıştırıyor işte. Ne yapsın ki? Ekmeğini kazanan adamını elinden aldılar. Alçak adamlar. Şimdi bir parça çorba satacak, 3-5 kuruş kazanacak. Üzülme ana, her şey bir gün yoluna girer."
Ana gülümseyerek, bu güzel sözlerin için teşekkür ederim. Ateşçi söylediği sözlerin çok da önemli olmadığını söylerken bir demirci gülerek,
''Yalnız şunu bilmelisiniz, bu sözleri hak edecek insan sayısı çok az yeryüzünde. İşte hayat böyle.''
Vasili ayağa kalkıp konuştu.
''Yemeği sıcak sıcak yedim ama içim üşüyor.''
O gittikten sonra kardeşi Ivan da kalktı ve ıslık çalarak uzaklaştı. Onlar gittikten sonra ana biraz daha heyecanla bağırmaya başladı.
''Sıcak çorban var, lahana çorbası, şehriye çorbası.''
Bu ilk denemeyi oğluna anlatacaktı. O subay hiddetli yüz ifadesiyle gözünün önüne geliyordu ve o daha da büyük bir zevkle içinden ''Al bir tane daha.'' diyordu. Bir akşamüstüydü. İşlerini bitirmiş tam oturacaktı ki bir atın ayak sesleriyle yerinden kalktı. Pencerenin önüne kadar geldi ki kapısı vurulmaya başladı. Heyecandan ne yapacağını şaşırmıştı. Tam kapıya yönelmişti ki içeri tanıdık bir ses doldu.
''İyi akşamlar nine.''
Kuru ve uzun bir çifti el omzunun üzerine konmuştu. Sevinci boşuna çıkmıştı. Ama bu sesin sahibini tanıyordu. Andrei'di karşısında duran adam. Kalbi iki duygu arasında gelgitleri oynadı. Kendini Andrei'nin kollarına attı. Kendilerini öyle sıkıca sarmışlardı ki uzun süre bir şey söylemeden birbirlerine sarıldılar. Andrei ananın saçlarını okşarken sesindeki o eski yumuşaklıkla
''Ağlamayın ana, lütfen ağlamayın, kalbinizi sağlam tutun, yeminle söylüyorum, yakında onu da bırakacaklar, emin olun buna, aleyhinde hiçbir şey bulamadılar, arkadaşları onun hakkında en ufak olumsuz bir şey bile söylemedi.''
Uzun kollarıyla Peleke'yi kendine çekti ve birlikte odaya geçtiler. Ana Andre'nin boynuna atıldı, onu bağrına bastı ve sonra bıraktı. Şimdi Andre söylüyor, o dinliyordu. Ciğerlerinin olanca gücüyle Andre'nin bütün söylediklerini soluyordu adeta.
''Pavel'in size selamı var. Durum oldukça iyi. Hem mutlu hem de sevinçli. Bu sıralar hapishane biraz dadaştı çünkü içeri alınanların sayısı her geçen gün artıyor ama bir sonuç alamıyorlar. Cezaevindeki memurlar da kötü insan değiller. İstediğimiz an konuşup kendimize kitap okuyabiliyoruz. Güzel ama biraz eski bir cezaevi. Mahkum olup da gelenler de kötü adam değiller. Benimle birlikte 4 kişiyi daha bıraktılar. Oradan en geç Vesovçikov çıkacak. Çünkü ona çok kızıyorlar. Önüne gelene bağırıp çağırıyor ve hakaretler ediyor. Pavel bile ona engel olamıyor. Pavel her zamanki gibi sakin ve ciddi. Yakında çıkacak, merak etme.''
''Evet, yakında çıkacak ama...''
''Çıkacak ve çok iyi olacak. Bana biraz çay verir misiniz? Siz ne yaptınız burada? Vaktiniz nasıl geçti?''
Andre gülümseyerek ananın yüzüne baktı. Yuvarlak gözlerinin mavi derinliklerinde sevimli fakat biraz hüzünlü bir ışık parlıyordu. Ana geniş bir nefesle içini çektikten sonra
''Sizi çok seviyorum Andre.''
dedi. Andre oturduğu sandalyenin üzerinde biraz sallandı ve
''Beni çok sevmenizi istemiyorum. Biraz sevin yeter. Siz herkesi sevebilirsiniz. Çünkü kalbiniz herkesi sevebilecek kadar çok büyük.''
''Hayır, sizi daha farklı seviyorum. Eğer anneniz olsaydı, sizin gibi bir oğlu olduğu için herkes onu tanırdı.''
''Benim bir annem var ama nerede olduğunu bilmiyorum.''
Peleke konuşmayı değiştirdi.
''Biliyor musun bugün ne yaptım?''
Kağıtları fabrikaya nasıl soktuğunu, sevincinden kekeleyerek ve biraz da yaptığı işi ballandıra ballandıra anlatmaya başladı. Andre sevinçten ne diyeceğini şaşırdı. Şimdi bu yaşlı kadına biraz daha hayran olmuştu.
''Bu yaptığınız çocuk oyuncağı değil ki. Buna en çok Pavel sevinecek, biliyor musunuz? Bu çok iyi bir şey. Hem hapistekiler hem de Pavel için iyi bir iş bu.''
Sevinçten ne yapacağını şaşırmıştı. Yerinde duramıyordu. Parmaklarını çıtlatıyor, ıslık çalıyordu. Kalbinde tarifsiz bir sevgi uyanmıştı. Sanki kalbi açılmıştı da yerinden güzel şeyler çıkmaya başlamıştı.
''Biliyor musunuz Andre, bazen kendi hayatımı düşünüyorum da ne kadar boş yaşamışım. Kocamdan başka bir şeyle ilgilenemezdim. Bütün kaygılarım kocamın etrafında birleşiyordu. Bütün işim koca denen o vahşi yaratığı beslemekti. Kocam yaşıyorken oğlumu sevip sevmediğimi bile bilmiyordum. Beni öyle döverdi ki birine kızsa gelir öcünü benden alırdı. İşte böylece tam 20 yıl korku içinde yaşadık. Evlenmeden önceki günleri ise artık hiç hatırlamıyorum. O günleri hatırlamak istiyorum ama gözlerim kör oluyor adeta. Yegor'la aynı köylerin çocuklarıyız. Geçen gün köyü konuştuk. Evleri hatırlayabiliyorum. O zamanki insanları hayalimde görebiliyorum.
ama nasıl yaşadıklarını, nasıl konuştuklarını, başlarına neler geldiğini hatırlayamıyorum. Aklımda kalan iki büyük yangın var. Kocam beni o kadar kötü dövdü ki ben de hiçbir şey bırakmadı. Ruhum her şeye kapanmış, kör ve sağır olmuştu.
Ana bir nefes aldı ve sanki sudan çıkmış bir balık gibi havayı teneffüs ederek ileri doğru eğildi. Yavaş bir sesle hikayesini anlatmayı sürdürdü.
Kocam öldükten sonra oğluma dört elle sarıldım ama o bu işlerle uğraşmaya başlamıştı. Ona acıyordum ve kendi kendime o ölürse ben yalnız başıma nasıl yaşarım diyordum. Ne korkular ve kaygılar yaşadım bilseniz. Oğlumun geleceğiyle kaygılarım beni bunaltıyordu. Biz kadınlar hep böyle düşünürüz. Kendimize yakın olanları düşünüp kederlenip sevebiliyoruz ama durum sadece bundan ibaret değil. Bütün bir halk için ıstırap çekenler, sürgüne gönderilenler, orada ölenler, hapislerde çürüyenler hep birbirlerini seviyorlar. Ben bunu yapamazdım. Sadece kendi çevremdekileri sevebilirdim. Sırf bizi sevdiği için 7 kilometre yolu yayan ve bir başına yürüyüp gelenden, çamurda ve yağmurda aynı sevgi için yollara düşenlere kadar ne kadar çok insan birbirini seviyor değil mi?
Çok haklısınız. Herkes birbirine çok yakın olanı sevebiliyor ancak. Fakat büyük kalplere göre uzak olanlar da çok yakındır ama siz de öyle bir kalbe sahipsiniz ve siz de çok geniş kitleleri sevebilirsiniz.
Öyle olsun. Sizi Pavel'den çok sevebilirim. Çünkü Pavel içine kapanık biri. Siz ise diyaloğa açıksınız. Sashenka ile evlenmek istediği halde bana bir şey söylememesi.
Bu doğru değil. Birbirlerini seviyorlar. Sashenka evlenmek istiyor ama Pavel...
Acaba?
Pavel çok üstün bir insandır ana, demir gibi.
Ama şimdi hapiste değil mi? Can sıkıcı ve korkutucu bir şey değil mi sence bu? Çünkü ne eski korkular var artık ne de eski hayat. Benim ruhum bile değişti, gözlerim açıldı. Şimdi artık görüyor, seviyor ve nefret ediyor. Bazı şeyleri ise hiç anlayamıyorum Andre. Örneğin sizdeki inançsızlığı anlayamıyorum ben. Buna bir çare var mı artık? Bunu da bir kenara bırakalım. Sizin istediğiniz ve bütün dünyaya yaymaya çalıştığınız adaletten, iyilikten, dürüstlükten ben de bir şeyler almaya çalıştım. Yeryüzünde sömüren, zorba insanlara karşı başlattığınız ve halk için ortaya attığınız, atıldığınız gerçeğini de biliyorum. Ben de sizin aranızdayım artık Andre. Bazen geceleri hayatımı, geçen zamanlarımı, ezilen vücudumu gözler önüne getiriyorum da bugünlerde yaşadıklarımı bir onur olarak görüyorum.
Haklısınız Pelake Ana, söylediklerinizin hepsi doğru. Kerç şehrinde genç bir Yahudi vardı ve şiir yazardı. Şiirlerinden birinde suçsuz öldürülenleri gerçeğin kesin sözü diriltir diye bir dize vardı. Sonra öldü, onu öldürdüler. O gerçeği bildiği için öldürüldü. Gerçeği insanların kalbine yerleştirdi. Siz de öldürülmüş genç bir insansınız.
Söylüyorum ve söylediklerimi dinledikçe kendime inanamıyorum. Bütün hayatım boyunca sustum. Düşündüğüm tek bir şey vardı hayatta. Sabah olunca akşama kadar yaşayabilmek. Ama şimdi her şeyi anlayabiliyorum. Sizi çok iyi anlayabiliyorum. Herkes benim kalbime yakındır. Herkese acır dua ederim. En çok da size. Özellikle sizin iyiliğiniz için dua ederim Andre.
Teşekkür ederim ama benimle ilgili konuşmaya hiç gerek yok.
Ananın ellerini elleri arasına alarak sıktı ve birden başını çevirdi. Peleke heyecandan yorgun düşmüştü. Kalktı ve ses çıkarmadan tabakları yıkamaya koyuldu. Andre de büyük adımları ile evin içinde gezinmeye başlamıştı.
Nine, Vesovçukov'a biraz ilgi göstermelisiniz. Biliyorsunuz babası da onunla birlikte içeride. Görseniz babasını, oğlunu pencerede görünce basıyor küfürü. Vesovçukov insanları sevmiyor sadece. Bitkileri ve hayvanları da çok seviyor. Bakın bir insanı nasıl değiştirebiliyorlar.
Annesi arkada hiçbir şey bırakamadan öldü. Babası ise hem işsiz hem de sarhoş.
Andre yattıktan sonra Peleke gizlice haç çıkardı. Yarım saat sonra sessizce sordu.
Uyudunuz mu?
Hayır, neden sordunuz?
Hiç, iyi geceler.
Teşekkür ederim size de.
Ertesi gün Ana sırtındaki yükle fabrikanın kapısına geldi. Bekçiler her zamankinden daha sert bir yüz ifadesiyle durdurdular onu. Dikkatlice üstünü aradılar. Onlar aramalarını sürdürürken Ana söyleniyordu.
''Çorbalar soğuyacak ama...''
Bekçilerden biri sert bir ses tonuyla susturdu onu.
''Sus be kadın!''
Bekçilerden biri arkadaşına bağırıyordu.
''Ben size söyledim, bu kağıtları setin üzerinden atıyorlar.''
Anayı bıraktılar. Kadının yanına ilk önce Sizov geldi. Etrafına bakınarak yavaş sesle sordu. ''Duydun mu?''
''Neyi?''
''Kağıtlar yeniden ortaya çıkmış. Her tarafta dağıtıyorlar. Birçok kişi tutuklandı. Benim yeğenim Mazin, senin oğlun hapiste ama kağıtlar ortalıkta dolaşıyor. Demek yapanlar onlar değilmiş. Bu işlerde şahısların önemi yok. Bunları yapanlar düşüncelerdir. Düşünceyi bit yakalar gibi tutmak mümkün mü? Neden bize gelmiyorsun Peleke? Gel de çayı birlikte içelim.''
Peleke teşekkür ederek uzaklaştı adamdan. Ana yemeklerin adını sayarken bir yandan da fabrikadaki çalışma hayatını izliyordu. Bütün işçilerde bir sevinç havası vardı. Heyecanlı heyecanlı konuşuyorlar ve koşturup duruyorlardı. Siyah bir bulutla kaplı olan havada yiğitlik ve dayanma gücünün soluğu dolaşıyordu sanki. Bir köşede gülüşmeler, bir başka köşede küfürler, bazı yerlerde ise ateşli gençlerin tartışmaları uğulduyordu. Yaşlılar daha tedirgin ve kararsız. Ustabaşılar ve müdürler de kaygılı bir şekilde dolanıp duruyorlardı ortalık yerde. Polisler koşuştukça işçiler işe daha bir şevkle sarılıyorlardı. İşçilerin hepsinde bir başkalık vardı sanki. Bazen Gosef kardeşlerin büyüğü uzun boyu ile ötede beride dolaşıyor. Küçük kardeşi de onun yanında gülerek yürüyordu. Vasilov adındaki çilingir ustası ile İsa'yı hızla Ana'nın önünden geçerken İsa'yı konuşuyordu.
''Bak gülüyorlar. Geçen gün müdür ne demişti hatırlıyor musun? Bu konu hükümetin yok olmasıdır. Öyleyken yine de gülüyorlar.''
Vasilov ellerini arkasına kavuşturmuş onu takip ederken dişlerini sıkarak konuşuyordu.
''Köpek oğlu köpekler, ne kadar bastırsanız bastırın ama benden bahsetmeyin sakın.''
Vasili Gosef Ana'ya yaklaştı.
''Biraz yiyecek ver bakalım, senin yemeğini ye. Gördünüz ya, isteğimize ulaştık ve gerçekten de iyi oldu.''
dedi. Ana başı ile sevincini belli eden bir işaret yaptı. Mahallenin en çapkın genci olan bir adamın şimdi böyle gizli gizli ve bu kadar incelikle konuşması Ana'yı sevindiriyordu. Fabrikadaki çalışma gücünü görünce sevindi. Kendi kendine mırıldandı.
''Ya ben şimdi burada olmasaydım.''
Üç işçi Ana'nın biraz yanında durdular. İçlerinden biri üzülerek
''Aradım aradım bulamadım. Onları almalı ve okumalı.'' ''Ben okuma bilmem ama anlıyorum ki hepsi de yararlı şeyler. Haydi ocağın yanına gidelim ve biraz okuyalım istersen.''
Gosef gidenlerin ardından bakarken fısıldadı.
''İşte yazılanlar etkisini göstermeye başladı bile.''
Peleke eve döndüğünde çok sevinçliydi. Çünkü dağıtılan kağıtlardaki düşüncelerin istenen hedefi 12'den vurduğunu görmüştü. Durumu Andre'ye anlattı.
''Bazıları okuma yazma bilmediği halde öğrenmek istiyorlar. Ben de gençken bilirdim ama şimdi unuttum.''
''Yeniden öğrenmelisin.''
dedi Andre. ''Bu yaştan sonra mı? Herkes bana güler.'' Andre kitaplıktan bir kitap seçti ve bıçağın sivri ucuyla bir harfi gösterdi.
''Bu ne?''
''R.''
''Ya bu harf?''
''A.''
Ana küçük düştüğünü hissetmiş olacağından utandı ve gözlerini yere indirdi. Andre'nin gözleri açıklamak istemediği bir sevinçle alay eder gibiydi. Onun için başını çevirdi ama sesi sakin ve tatlıydı. Ana Andre'nin yüzüne baktı ve ciddi bir ses tonuyla sordu.
''Bana gerçekten okumayı öğretmek mi istiyorsunuz Andre?''
''Madem okuma yazmayı biliyordun ve sonraları unuttun, neden olmasın? Bildiklerini yeniden hatırlamanda ne zarar olabilir ki?''
''İnsanlar kutsal şahısların yüzlerine bakarak kutsal mı olurlar?''
''Çok atasözü var biliyorsunuz. Örneğin ne kadar az bilirsen o kadar iyi uyursun derler. Bu doğru değil mi sizce? Atasözü söylenirken düşünen akıl değil midir? Mide ruhu daha iyi yönetmek için gerekli olanı yapar. Mide rahata, ruh genişliğe gerek duyar. Peki bu harf ne?''
''L.''
''Ya bu harfi tanıyor musun?''
Ana yüz ifadesini sürekli değiştirerek bir zamanlar bildiği ama şimdi unuttuğu harfleri hatırlamaya çalışıyordu. O kadar dalmıştı ki önce yorgunluktan sonra da üzerine çöken hüzün bulutundan olsa gerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
''Ölmek üzere olan bir kadın okumayı daha yeni öğreniyor. Bu nasıl iştir Tanrım?''
Ağlamayın lütfen, ağlamayın Pelakiana. Başka türlü yaşayamazdınız ki. İnsanların kötü yaşadıklarını biliyorsunuz. Daha nice insanlar var yeryüzünde sizden daha yetenekli ama affedersiniz hayvanlar gibi yaşıyorlar. Kazandıklarıyla övünüyorlar. Hayatta her şey para kazanmak kadar ve onu harcamak kadar basit mi sizce? Çocuklarına da aynı yolda yürümeleri için baskı yaparlar. Kendileri gibi hayvan yetiştirirler yani. Çocuklar da durmaz, sürekli midelerini doldurmak için çalışırlar. Ruhları ne bir zevk ne bir sevinç duyar. Bazıları fakirler gibi dilenirler. Bazıları ise başkalarının mallarını çalarak sürdürürler hayatlarını. Kanunlar da haince yapılmıştır. Halkın başına memur diye eli sopalı insanları koymuşlar. Memurlara herkesi bu kanunlara uydurma emri vermişler. Bunu sağlarlarsa halkın kanına emebileceklerinin hesabını yapmışlardır. Siz de tam bunun tersine kendine konulan zincirleri kırmak için çabalayan birisiniz ve bununla övünmelisiniz.
Ben mi böyleyim? Ben nasıl yapabilirim ki bunları?
Elbette sizsiniz. Bu tıpkı bir yağmur gibidir. Her damla bir buğday tanesini besler. Bir de okumayı öğrenirseniz daha yararlı şeyler yapabilirsiniz. Okumayı öğrenmeli, Pavel'i şaşırtmalısınız.
Beceremem Andre. Gençlikte her şey kolay oluyor ama benim yaşıma gelince her şey bulanıklaşıyor.
Andre akşamüstü dışarı çıktı. Anada lambayı yakarak masanın kenarına ilişti. Çorabını örmeye başladı ama içinde bir dürtü, başka şeylerle ilgilenmesi gerektiğini söylüyordu. Mutfağa gitti. Pencerenin perdelerini indirdi. Kitaplıktan bir kitap aldı. Masanın kenarındaki yerine oturdu. Gözlerini kitaba eğdi. Gözlerini açıp kapayarak hecelemeye başladı. Kapı vurulduğunda korktu yine. Birden ayağa kalktı. Kitabı kapatarak kapıya yöneldi.
''Kimdir o?''
''Ben.'' Gelen Ribin'di. Selam verdikten sonra bir süre sakalını karıştırdı ve sordu.
''Hayırdır, eskiden sormadan kapıyı açardın. Yalnız mısın evde?''
''Evet.
Ben Andre burada sanıyordum. Bugün gördüm onu. Hiç bozulmamış. Düşüncelerini aynen koruyor. Demek ki bizi bozan kendi aptallıklarımız.''
Odaya girdi ve bulduğu ilk iskemleye oturarak konuşmaya başladı.
''Sana bir şey sormak istiyorum Pelake kadın. Biliyorsun artık her şey için para lazım. Beyannameler için, kağıtlar için para gerekli. Bunlar için gerekli para nereden bulunur?''
Ana bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunu sezmişti.
''Hayır, nereden bileyim?''
''Ben de bilmiyorum. Sonra o kağıtları kim yazıyor, onu da biliyor musun?''
''Okumuş insanlar yazıyor herhalde.''
''Büyük insanlar yani. Bizden daha büyük ve akıllı insanlar. Bu kağıtlar bize buyruk olanlara karşı kaleme alınmışlardır. Şimdi bana söyler misin, bu insanlar halkı kendi isteklerine karşı ayaklandırmak için paralarını neden harcıyorlar?''
Ana birden gözlerini kapattı ve neye uğradığını anlamaya çalıştı.
''Senin düşüncen nedir Ribin?''
Ribin yerinde sallanarak kadına cevap vermeye çalıştı.
''Bunu ben bile bilmiyorum. İş buraya gelince aklım almıyor.''
''Peki senin bu görüşlerine başkaları ne diyor?''
''Adam aldatmak diyorlar, ne diyecekler? Ben öyle zannediyorum ki bizi aldatıyorlar. Kibar, okumuş insanlar, nazikler ama kendi düzenlerini kurmak için bizi ve bizim gibileri kullanıyorlar gibi geliyor bana. Bu insanların bize ihtiyaçları var. Hedeflediklerini elde etmek için de bizim kemiklerimizin üzerinden yürümekte bir sakınca görmezler.''
Bu sözler ilk defa söyleniyordu. Kadın uykusundan uyanır gibi mırıldandı.
''Pavel'im, oğlum nasıl oldu da bütün bunları anlayamadı acaba?''
Nikola'nın, Yegor'un, Sashenka'nın ciddi ve kendini bilir tavırları gözünün önüne geldiğinde içi acıdı.
''Hayır, bu söylenenlere inanamam. Onların kötü düşünceleri olduğunu zannetmiyorum. Öyle olsa neden kendilerini paralasınlar ki?''
''Sen kimden bahsediyorsun?''
''Herkesten, bu iş için kendilerini ortaya koyanlardan, onların insanları kullanabilecekleri aklımın ucundan bile geçmez.''
Alnı terlemeye başlamış, içini bir sıkıntı kaplamıştı. Ribin başını yere eğerek konuşmasını sürdürdü.
''Bugüne bakma ana, uzaklara, daha uzaklara çevir gözlerini. Onlar iyi şeyler yaptıklarını zannediyor olabilirler. Gerçeğin yalnızca kendi bildikleri gibi olduğunu düşünebilirler. Ama onların arkasında da başkaları vardır. İnsanlar bir sebebi olmadan kendi için çalışırlar mı?''
Öyle inandırıcı bir ses tonuyla söylüyordu ki bütün bunları. Zavallı kadının beyni karmakarışık olmuştu. Yine bir köylü kurnazlığı ile sürdürdü konuşmasını.
''Okumuş, kibar insanların yaptığı hiçbir şey iyi olmaz. Bunu böyle bil.''
''Peki, bundan sonra ne olacak? Sen ne yapmayı düşünüyorsun?''
Benim kararım belli. Benden üstün insanlarla birleşmeme, fikir alışverişinde bulunmama kararı aldım. Ben artık gidiyorum. Arkadaşlarımla olmak, onlarla birlikte çalışmak isterdim. Vücudum bu iş için elverişli. İnatçıyım ama aptal değilim. Okur yazarım ve insanlarla nasıl konuşulması gerektiğini bilirim. İnsanların kirli ruhlarında kıskançlık olduğunu da bilirim. Parçalanacak av az olduğu için de ilk önce kendi komşularından başlarlar avlanmaya. Ben tek başıma hareket edeceğim. Köylere, şehirlere gidip insanlara doğru yolu anlatmaya çalışacağım. Halkı ayaklandıracağım. Kalksın, yürüsün, özgür olsun diye mücadele edeceğim. İnsanların sadece kendi akıllarıyla hareket etmeleri gerektiğini söyleyeceğim.
Ribbin konuştukça Anna ona acımaya başlamıştı. Aslında bu zamana kadar onu hiç sevmemişti ama onu şimdi kendine daha yakın hissediyordu. Kendi kendine düşünmeye başladı. Aslında hedefleri aynı ama Pavel ile Ribbin ayrı yollardan gidiyorlar. Fakat Pavel zorluk çekmeyecek. Yavaş bir sesle konuştu. Sonra seni de yakalarlar.
Olsun, hapisten çıkar yine başlarım.
Köylüler seni teslim ederler. Hem hapiste de kalırsın.
Sonunda yine çıkarım ya. Birkaç kere beni teslim eden köylüler yavaş yavaş anlamaya başlayabilirler. Onlara bana inanmayın ama beni dinleyin derim. Böylelikle beni hem dinlerler hem de dediklerime inanırlar. Ben artık hayattan bir zevk almak için yaşamıyorum. Çok şey gördüm ve artık yeni doğan bir çocuğu toprağa gömmeye karar verdim.
Ana başını salladı ve daha da çok acıyarak konuştu. Mahvederler seni. Ribbin derin ve siyah gözlerini Ana'ya çevirdi ve uzun süre sustu. Bakışlarında bir soru ifadesi vardı.
İsa peygamberin bir buğday tanesi için söylediklerini biliyor musunuz? Bu tane mahvolmaz. Yeni bir başak içinde yine hayat bulur. İnsan da bir gerçek tanesi değil mi? Ölecek dereceye gelmedim daha. Kurnazım. Ben artık meyhaneye gidiyorum. Orada arkadaşlarla biraz eğleneceğim. Sonrasını bilmiyorum. Andre gelince söylediklerimi anlatırsınız herhalde. Hem sahi artık hiç gelmiyor, işim başladı.
Ana dudağındaki tebessümle cevap verdi ona. Bu gençlerin hepsi birbirine benzer. Hapse girerler ve çıktıktan sonra yine işe başlarlar.
Böyle olmalı zaten ana.
Yevmiyeni aldın mı?
Aldım.
Ne zaman yola çıkıyorsun?
Yarın sabah erkenden.
Güle güle sana. Ağır ağır mutfaktan geçtiler ve Ribbin kapıdan çıkarken bir kere daha geriye baktı ve köşeyi dönerek gözden kayboldu. Bir süre kapıda durdu ve kendi kendine düşündü. İçinde bir korku ve endişe vardı. İçeri girdikten sonra perdeyi araladı ve geceleri yaşadığını düşündü. Yaşadıklarının ise hep gece hayatı olduğunu. Odadan çıkıp giden bu adama acıyordu aslında. Bu geniş göğüslü, siyah sakallı köylü ne kadar da güçsüzdü. Biraz sonra Andre geldi. Ana ona Ribbin'den bahsetti ve anlattıklarını özetledi.
Demek gidiyor. Gitsin gitsin. Köylere gerçekleri yaysın. Bizimle birlikte hareket etmesi zordu zaten. Onun kendine özgü düşünceleri var ve bizim düşüncelerimizi kabul edemezdi.
Zenginlerden, kibar adamlardan söz etti ve para hakkındaki görüşlerini söyledi. İçinde bir şüphe vardı. Andre, bizi aldatmasalar.
Bundan şüphelendin değil mi? Para, para, para. Bizim de biraz paramız olsaydı o zaman neler yapardık? Hala başkaları adına yaşıyoruz. Nikola ayda 75 ruble alıyor. 50'sini bize veriyor. Öğrenciler kendi aralarında para topluyorlar. Elbette bizimle birlikte yola çıkıp bizi aldatanlar veya önümüze set çekmeye çalışanlar olabilir. Ama biz bu insanlarla birlikte değil, bizimle yan yana, omuz omuza yürüyerek gidenlerle birlikte olmalıyız. Bu zafer için henüz vakit çok erken. Biz şimdilik bir eğlence hazırlıyoruz. Bu eğlence gerçekten çok farklı bir şey olacak.
Andre'nin konuşması kadının yüreğine su serpmişti. Andre ayaklarını sürüyerek odanın içinde dolaşıyordu. Bir eliyle başını, diğer eliyle de göğsünü okşayarak gözlerini yere dikti ve konuşmaya başladı.
Bazen kalbimde öyle duygular uyanır ki, nereye gitsem bütün insanları gerçek arkadaş ve adalet duygusuyla yürekleri kavrulan ateşli kişiler olarak görürüm. Hepsi iyi, hepsi neşeli, hepsi cömert ve yumuşaktır gözümde. Kimsenin kimseye ihtiyacı yoktur ve komşusunun mutluluğunu kıskanmaz hiçbir aile. Bütün dünyanın ahenk içinde yaşadığı bir dönem düşünürüm. Herkes aynı mutluluk şarkısını söylüyor dünyada. Böyle bir hayatın varlığı ne kadar güzel olur değil mi?
Peleke sonunda istediği izni alabilmişti. Sonunda hapishaneye gidebilecek ve oğlunu görebilecekti. Bekleme odasında bir kenara büzülerek oturdu. Oda dar, kirli ve alçak tavanlıydı. Kendisi gibi başkaları da bekliyordu birilerine. Yavaş sesle ağır ağır konuşuyordu bazıları. Solgun yüzlü, şişman bir kadın anlatıyordu.
Bu sabah kilisede dua okunurken bir papaz yüksek sesle şarkı söyleyen bir çocuğun kulağını koparırcasına çekmiş.
Elbisesinden emekli bir asker olduğu anlaşılan yaşlı bir adam da söze karıştı.
Bu çocuklar bazen öyle yaramaz oluyorlar ki.
Eğri bacaklı, uzun kollu, çıkık çeneli ve saçları dökülmüş ufak tefek biri de onlara katılıyordu.
Geçim gittikçe zorlaşıyor. İnsanlar da bu yüzden kötü oldular. Etin, ekmeğin fiyatına baksanıza.
Ara sıra kül renkli elbiseleri, kaba deriden ayakkabılarıyla içeriye tutuklular getiriliyor. Birbirlerini bulan ziyaretçi tutuklular bir kenara çekiliyorlardı. Ziyarete gelenler sanki yıllardır bunu tekrarlıyormuş gibi rahat hareket ediyorlardı. Ananın kalbi sabırsızlıktan yaprak gibi titremeye başlamıştı. Etrafındakileri süzüyordu. Yanına oturan kısa boylu yaşlı bir kadına ilişti gözü. Tatlı bir sesle sordu.
''Siz kimi bekliyorsunuz?''
''Oğlumu öğrencidir. Ya siz kimi bekliyorsunuz?''
''Ben de oğlumu bekliyorum.''
''Adı ne oğlunuzun?''
''Pavel Filosof.''
''Tanımıyorum. Ne zamandır tutuklu?''
7 hafta oldu.''
''Öyle mi? Benimki de 10 aydır içeride.''
Peleke bu son söylenen cümleden bir onur duygusu çıkarmıştı. Onları dinleyen uzun boylu, siyahlar giymiş bir kadın söze başladı.
Çok geçmeden ne kadar namuslu insan varsa içeri atacaklar. Böyle insanları çekemiyorlar.
Saçsız kadın da söze karıştı.
Sabırları tükeniyor da ondan herkes kızıyor, bağırıp çağırıyor, fiyatlar yükseliyor, insanların değeri azalıyor. Bunları dengeleyecek kimselerin de çıtı çıkmıyor.
Asker kıyafetli yaşlı adam da söze karıştı.
''Çok doğru söylüyorsunuz hanımefendi. Güçlü gür bir ses olmalı ve susun diye bağırdığında kimsenin çıtı çıkmamalı.''
Konuşmalar yayılmıştı. Artık herkes kendi arasında fikir yürütmeye başlamıştı. Alçak sesle konuşuyorlardı. Biraz sonra kumral sakallı ve şişman bir gardiyan bağırdı.
''Velasof'un anası hanginiz?''
Peleke kalbi yerinden fırlayacakmış gibi durdu gardiyanın karşısında. Adam onu iyice süzdükten sonra emretti.
''Gel.''
Gardiyan önde salınarak yürüyordu. Peleke ise onun arkasında ellerini önüne kavuşturmuş bir şekilde gidiyordu. Küçük bir odaya girdiler. Bu odada Pavel gülümseyerek annesine bakıyordu.
''Günaydın Pavel.''
diyebildi güçlükle. Pavel annesinin elini sıkarken ona kuvvet vermek istercesine.
''Günaydın anne, telaşlanma, kendine gel.''
''Haklısın oğlum.''
Gardiyan onları görünce bağırdı.
''Öyle yan yana oturmak yok. Aranızda biraz açıklık olacak. Sistem böyle emrediyor.''
Pavel annesine evi, sağlık durumunu ve arkadaşlarını sordu. Kadın bütün sorulanları cevaplandırdı.
''Seni yakında çıkaracaklar değil mi oğlum?''
Gardiyan bu soruyu duyunca hemen kendine geldi.
''Burada böyle şeyler konuşulmaz. Yemekten, eşyadan filan konuşun.''
diye çıkıştı.
''Bunlar aile meseleleri. Neden yasak olsun ki?''
''Orası benim bileceğim bir şey değil. Yasak işte.''
''Tamam anne, bunları evde konuşuruz. Sen ne yapıyorsun?''
''Fabrikaya her türlü yiyecek taşıyorum. Maria ile birlikte çalışıyorum. Kızartma, çorba taşıyorum. Başka şeyler de götürüyorum. Beyinleri beslemek için.''
Pavel annesinin ne söylemek istediğini anlamıştı. Yüzünde sevinçten tebessüm vardı. Saçlarını arkaya doğru atarak annesine daha farklı bir ses tonuyla seslendi.
''Ah benim sevgili anneciğim, kendine bir iş bulmana o kadar çok sevindim ki anlatamam. Artık evde canın sıkılmaz.''
''O kağıtlar ortaya çıkınca benim de üstümü aradılar. Çok korktum.''
Gardiyan konuşulanları yine anlamaya çalışıyordu. Hemen engel oldu.
''Yine başka konulara girdiniz. Bakın, burada insanları tutuklayıp içeri atarlar sırf bir şey konuşmasınlar diye. Ama sen sürekli konuşuyorsun.''
''Anne, bu konuları bırakalım artık istersen. Gardiyan aslında iyi adamdır. Onun canını sıkacak şeyler konuşmayalım. Onun bizim yanımızda olması aslında bir şanstır. Yoksa hapishane müdürü gelip bütün konuştuklarımızı dinleyebilirdi. Onun derdi bizim fazla açılmamamızdır.''
Gardiyan saatine bakarak
''Tamam, vakit tamam artık. Görüş bitmiştir.''
diye gürledi. Pavel annesine döndü ve gözlerine bakarak
Anneciğim, bu ziyaret için sana çok teşekkür ederim. Benim için fazla üzülmeni istemem. Hem yakında çıkacağım, merak etme, dedi. Annesini kucaklayarak göğsüne bastırdı Pavel ama gardiyan bu sahne karşısında yine hiddetlendi.
Tamam, ayrılın artık.
Peleke'yi dışarı çıkarırken konuştu.
Ağlama artık, yakında onu çıkaracaklar çünkü artık çok oldular, yer kalmadı.
Ana eve dönünce hapishane izlenimlerini anlattı. Yaptıklarımı ona öyle ustalıkla anlattım ki çok mutlu oldu. Eğer anlamamış olsaydı beni böyle sıkı sıkı kucaklamazdı biliyorum.